Budala, Dostoyevski.
Ayrım 32.
Prens dalgın dalgın önüne bakıyordu. Herhalde sorusunu unutmuştu. Bir dakika daha geçti. Lebedev de ona bakarak bekliyordu. Prens kendine gelmiş gibi, "Neydi o?" "Ha evet," dedi. "İşimizin ne olduğunu tabii biliyorsunuz Lebedev. Mektubunuz üzerine geldim. Anlatın bakalım." Lebedev şaşaladı. Bir şey söylemek istedi ama yalnızca kekeledi. Ağzından bir ses çıkmadı. Prens bekledi ve üzüntüyle gülümsedi. "Sanırım sizi çok iyi anlamışım Lukyan Timofeyeviç. Herhalde beni beklemiyordunuz. İlk haberiniz üzerine sessiz köşenden kalkıp da buralara gelebileceğimi tahmin etmediniz. Siz de bunu bana vebal altında kalmamak için yazdınız. Ama ben geliverdim işte." "Hadi canım, yalan söylemeyin. Yeter artık iki efendiye hizmet etmek. Rogojin 3 haftadır burada. Ben her şeyi biliyorum. Öbür seferki gibi kadını ona sattınız mı, satmadınız mı? Söyleyin doğrusunu." "Canavar kendisi öğrendi. Kendisi. Ona küfretmeyin. Size karşı kötü davranmadı ama." Lebedev son derece heyecanla prensin sözünü kaptı. "Dövdü, dövdü. Moskova'da sokak ortasında köpeğini dişi bir tazıyı üstüme saldırttı. Ne köpekti." "Beni çocuk sanıyorsunuz Lebedev. Ciddi söyleyin. Nastasya Filipovna Moskova'da ayrıldı mı ondan?" "Ciddi efendim, ciddi. Tam nikahları yapılacakken. Bizimki dakikaları sayıyordu. Nastasya Filipovna da buraya, Petersburg'a ve doğru bana geldi. Kurtar, sakla beni Lukyan. Prense de bir şey söyleme dedi. Ötekinden çok sizden çekiniyor. Prens, yüksek akıl dediğin de budur." Lebedev kurnaz bir tavırla parmağını alnına götürdü. "Siz de onları gene birleştirdiniz değil mi?" "Prens hazretleri, buna nasıl engel olabilirdim?" "Peki yeter, ben hepsini öğrenirim. Yalnız kadının nerede olduğunu söyleyin. Ötekinin yanında mı?" "Yo, hayır. Henüz yalnız başına kalıyor. Ben özgürüm diyor. Hem biliyor musunuz prens? Bunu ısrarla belirtiyor. Benim size yazdığım gibi. Hala Petersburgskaya'da baldızımın evinde oturuyor. Şimdi de orada mı?" "Evet. Pavlovsk'a gitmediyse. Çünkü iyi havalarda Darya Alekseyevna'nın köşküne gidiyor. Ben diyor tamamıyla özgürüm. Daha dün Nikolay Ardalyonoviç'e özgür oluşuyla övünüyordu. Bu kötüye işaret." Lebedev sırıttı. "Kolye ona sık sık gider mi?" diye sordu prens. "Havai, anlaşılmaz ve sır tutmaz bir çocuk. Siz Nastasya Filipovna'ya gideli çok oldu mu?" "Her gün, her gün." "Demek dün de." "Hayır, 3 gün önce. Yazık ki biraz içmişsiniz Lebedev, yoksa size bir şey soracaktım." "Yo yo yo, bir damla koymadım ağzıma." Lebedev kulak kesilmişti. "Söyleyin, onu son bıraktığınızda nasıldı?" "Arıyor." "Arıyor mu? Neyi arıyor?" "Bir şey kaybetmiş gibi aranıp duruyor. Gelecekteki evliliğinin sözünden bile nefret ediyor. Bunu hakaret sayıyor. Rogojin'i de soyulmuş portakal kabuğu kadar düşünüyor. Fazlası değil. Yani biraz fazlaca, korkuyla ve dehşetle. Hatta ondan söz edilmesini bile yasaklıyor. Ancak zorunlu oldukça görüşüyorlar. Adam da bunun farkında. Ama başka çare yok. Kadın huzursuz, kuşkulu, alaycı, ikiyüzlü ve öfkeli." "İkiyüzlü ve öfkeli mi?" "Öfkeli ya. Geçenlerde bir konuşma yüzünden az kaldı saçlarıma dalacaktı. Ben de Apokalips'ten okumaya başladım." Prens yanlış duyduğunu sanarak, "O da ne demek?" diye sordu. "Evet, Apokalips okuyarak." "Kafası huzursuz bir hatun. Ayrıca ciddi ve kendine ait olmayan konulara bile aşırı eğilimli. Böyle konuları seviyor. Ve bunların açılmasını kendisine karşı özel bir saygı gösterisi sayıyor." "Evet efendimiz. Apokalips'in yorumunda üstüme yoktur benim. 15 yıldır bu yorumlamayı yapıyorum. Bizim 3. Yağız at ve elinde bir ölçü tutan süvari zamanında yaşadığımızı kabul etti. Çünkü bu yüzyılda her şey ölçüler, anlaşmalar üzerine kurulmuştur. Ve bütün kullar kendi hakları peşindedir. Bir dinara bir ölçek buğday. Bir dinara bir ölçek arpa. Bir de özgür ruh, temiz bir kalp, sağlam bir beden isterler. Ayrıca Tanrı'nın bütün nimetlerinden de yoksun kalmak istemezler. Ancak yalnız hakka dayanarak bütün bunları koruyamayacaklardır. Bunun üzerine ölüm adını taşıyıcı onları solgun atı ile izleyecek. Ardından da cehennem. İşte Nastasya Filipovna ile buluştuğumuz zaman hep bundan söz ederiz. Bu onu çok etkiledi. Prens garip bir bakışla Lebedev'i süzdü. Sizin de inancınız böyle mi? İnancım ve yorumum. Çünkü yoksul ve çıplağım. Koskoca insanlık denizinde yalnızca bir damlayım. Kimin umurunda Lebedev? Herkes onunla uğraşır. Herkesin onu bir tekmelemediği kalır. Ama bu yorumla ben yüksek memurlarla bile eşit düzeye gelebiliyorum. Çünkü bütün iş akılda. Bütün o yüksek memurları titrettim karşımda. Hem de makamlarında, kendi koltuklarında otururlarken zekamın büyüklüğü karşısında titrediler. 3. yıl oluyor. Ekselans Nil Alekseyeviç dairesinde çalıştığım sırada Paskalya haftası öncesinde benden söz edildiğini duymuşlar. Petro Zahariç aracılığıyla beni nöbetçi memur odasındaki bürolarına istediler ve baş başa kalınca "Senin Deccal profesörü olduğun doğru mu?" diye sordular. Gizlemedim. "Evet" dedim. Ayrıntılarıyla arz ettim. Dehşetini hafifletmeye çalışmadım. Tam tersine kafamda ne varsa sayıp döktüm. Rakamları dile getirdim. Gülüyorlardı. Ama rakamlarla bunlar arasındaki benzerliklerle ilgili bölüme gelince titremeye başladılar. Kitabı kapatıp gitmemi rica ettiler. Kutsal haftada bana ikramiye verilmesini emir buyurdular. Foma haftasında da ruhunu Tanrı'ya teslim etti adamcağız. "Ne diyorsunuz Lebedev?" "Tıpkı böyle oldu. Yemekten sonra arabadan düştüler. Şakakçığını bir demir direkçiye çarptılar. Bir çocuk gibi oracıkta can verdiler. Siciline göre yaşı 73'tü. Kırmızı yüzlü, ak saçlıydı. Kokular sürer, sürekli gülerdi. Çocuk gibi, hep gülerdi. Petro Zahariç o zaman hatırlayarak, "Sana malum olmuş galiba," dediler. Prens kalkacak oldu. Lebedev, prensin kalktığını görünce şaşırdı. Yaltaklanan bir tavırla, "Pek ilgisiz kaldınız, haha," dedi. Prens kaşlarını çatarak, "Pek iyi değilim, başımda bir ağırlık var. Yoldan belki." Lebedev çaresiz, "Yazlığa gitseniz," diye sözü konuya getirdi. Prens düşünceli duruyordu. Lebedev devam etti. "Bizse 2-3 gün sonra bütün aile yazlığa taşınacağız. Hem yeni doğan yavruya yararı olur. Hem de burada evceğimizi onarabiliriz. Biz de Pavlovsk'a gidiyoruz." "Siz de mi Pavlovsk'a gidiyorsunuz? Ne var orada?" "Burada herkes Pavlovsk'a mı gider? Orada bir köşkünüz mü var demiştiniz?" "Hayır, herkes Pavlovsk'a gitmez. İvan Petrovich Pitissi'nin ucuza düşürdüğü köşklerden birini bana sattı. İyi bir yer, yüksek, yeşillik. Hem de ucuz ve kibar. Müzik de var. Bu yüzden herkes Pavlovsk'a gidiyor. Gerçi ben bir pavyoncuğunda oturuyorum. Asıl köşke gelince..." "Kiraya mı verdiniz?" "Hayır, vermek üzereyim." Prens birdenbire, "Bana versenize," dedi. Lebedev de sözü buraya getiriyor gibiydi. Bu düşünce daha 3 dakika önce aklından geçmişti. Oysa aslında kiracıya ihtiyacı yoktu. Köşkü tutacak birisi vardı. Ve bu adam ona tutması olasılığından söz etmişti. Lebedev bunun olasılık olmadığını, %100 tutacağını da biliyordu. Ama şimdi aklına birdenbire hesabınca çok daha verimli bir düşünce gelmişti. Müşterinin belirsiz konuşmuş olmasından yararlanarak köşkü prense vermek. Zihninde tam bir çarpışmadan sonra işin yepyeni şekli açılıverdi. Prensin önerisini sevince varan bir hoşnutlukla karşıladı. Hatta kira bedelini prensin açıkça sormasına karşılık ellerini reddeder gibi salladı. Prens, "Peki, nasıl isterseniz, bu konuyu sonra görüşürüz," dedi. Bahçeden çıkıyorlardı. Lebedev sevincinden prensin çevresinde yılışarak mırıldandı. "Ben size, isteseydiniz prens hazretleri, ben size aynı konuda çok ilgi çekici bir şey anlatabilirdim." Prens duraladı. "Darya Alekseyevna'nın da Pavlovsk'ta bir köşkü var." "Bildiğiniz o kişi onun arkadaşıdır ve anlaşıldığına göre Pavlovsk'ta onu sık sık ziyaret etmek niyetindedir. Bu amaçla ama..." Aglaya Ivanovna. Prens ağrıyan bir yerine dokunulmuş gibi bir sızı duydu. Lebedev'in sözünü keserek, "Of, bırakalım bunları Lebedev," dedi. "Bütün bunlar bildiğiniz gibi değil. Siz bana ne zaman taşınacağınızı söyleyin. Ne kadar çabuk olursa benim için o kadar iyi olur. Oteldeyim çünkü." Konuşarak bahçeden çıktılar. İçeriye girmeden küçük avluya geçtiler, kapıya geldiler. Sonunda Lebedev baklayı ağzından çıkardı. Siz en iyisi bugün otelden doğru bana taşının. Öbür gün hep birlikte Pavlovsk'a göçeriz. Prens dalgın bir tavırla bakalım dedi, kapıdan çıktı. Lebedev arkasından baktı. Prensin bu ani dalgınlığı garibine gitmişti. Hatta çıkarken hoşça kal demeyi unutmuş, başıyla bile selam vermemişti. Bunlar prensin Lebedev'ce bilinen inceliğine uymuyordu. 3. Öğle vakti yaklaşıyordu. Prens Yapançin ailesinden ancak generali dairesinde bulabileceğini biliyordu. O da %100 değildi. Generalin onu alıp hemen Pavlovsk'a götürmesi olasılığını da düşündü. Oysa prens o vakte kadar bir ziyaret daha yapmak istiyordu. Yapançinlere geç kalmayı ve Pavlovsk'a gidişi ertesi güne bırakmayı göze alarak son derece istediği bir evi gidip aramaya karar verdi. Ama bu ziyaret kolayca başarabileceği bir iş değildi. Evin Sadovaya'ya yakın Gorohovaya sokağında bulunduğundan başka bilgisi olmadığı için kararsızdı. Oraya varana kadar kesin kararını verebileceği umuduyla yola koyuldu. Gorohovaya ile Sadovaya'yı ayıran dört yol ağzına yaklaşınca duyduğu aşırı heyecana kendisi de şaştı. Kalbinin bu kadar acıyla çarpacağını hiç beklemiyordu. Evlerden biri görünümündeki özellikle daha uzaktan dikkatini çekti. Prens kendi kendine %100 bu evdir dediğini sonraları hatırladı. Tahmininin doğru olup olmadığını anlamak için garip bir merakla yaklaşıyordu. İçi tahmini doğru çıkarsa üzüleceğini söyleyen bir duyguyla doluydu. Bu büyük, üç katlı, iç karartıcı, herhangi bir mimari özelliği olmayan kirli yeşil renkli bir evdi. Her şeyin hızla değişikliğe uğradığı Petersburg'da, geçen yüzyılda yapılmış ve hemen hemen hiç değişmemiş evler yalnızca bu sokaklarda kalmıştı. Sayıları belirliydi. Çok sağlam yapılmışlardı. Kalın duvarları, seyrek pencereleri vardı. Bazı alt kat pencereleri parmaklıydı. Çoğunun alt kısmında bir sarraf dükkanı görülmekteydi. Dükkanda kurulup oturan Skopets'in evi de yukarıdaydı. Dipnot, Skopets. Çok eski zamanlara ait bir mezhep. Tahminlere göre kurucusu havarilerden Matthias idi. Bu mezhebe bağlı olanlar cinsel isteklerini öldürmek için kendilerini hadımlaştırırlardı. İçeride olduğu gibi dışarıda da konuk sevmez, soğuk, gizemli bir hava vardı. Evin dış görünüşünden bütün bunların nasıl anlaşıldığını açıklamak güçtü. Mimari çizgilerin kendine özgü sırları vardır. Bu evlerde yalnızca tüccarlar oturuyordu. Prens kapıya yaklaşarak tabelada "Soyca Fahri Hemşeri Rogojin'in evi" yazısını okudu. Kararsızlıktan sıyrılarak arkasından gürültüyle kapanan camlı kapıyı açtı. Ön merdivenden ikinci kata çıkmaya başladı. Merdiven karanlıktı. Taştan ve kaba yapılıydı. Duvarları kırmızıya boyalıydı. Prens Rogojin'in annesi ve erkek kardeşiyle bu iç karartıcı evin ikinci katını baştan başa işgal ettiğini biliyordu. Kapıyı açan uşak haber vermeksizin onu içeriye alıp götürdü. Prens uzun uzun yürüdü. Duvarları mermer takliydi, zemini parke ve kaba, ağır 1820 yılı tarzında mobilya ile döşenmiş resmi bir salondan geçtiler. Saparak kavisler çizerek ikişer üçer basamak yukarı çıkıp bir o kadar da aşağı inerek bir takım odacıklar geçtiler. Sonunda bir kapıyı çaldılar. Kapıyı Parfen Rogojin açtı. Prensi görünce o derece sarardı, şaşırdı ki sabit ve korkak bakışıyla taştan bir heykele döndü. Şaşkın şaşkın gülümseyerek ağzını buruşturdu. Prensin ziyaretinde mümkün olmayan hatta olağanüstü bir şey bulmuş gibiydi. Prens böyle bir durumla karşılaşacağını beklediği halde şaşırdı. Sonunda utanarak "Belki vakitsiz geldim Parfen," dedi. "Giderim istersen." Parfen sonunda kendine gelebildi. "Hayır hayır, hoş geldin, buyur." Senli benli konuşuyorlardı. Moskova'da sık sık ve uzun boylu görüştükleri olurdu. Hatta bu görüşmelerden kalplerinde yer etmiş birkaç anı vardı. 3 aydır birbirlerini görmemişlerdi. Rogojin'in yüzündeki solgunluk ve gelip geçici titremeler henüz tam kaybolmamıştı. Konuğunu içeri çağırdığı halde üstünde son derece utangaç bir hal vardı. Prensi koltuğun yanına götürdü, masanın karşısına kendisi geçti. O aralık prens rastgele başını çevirdi. Rogojin'in garip, delici bakışlarıyla karşılaştı. Sanki yakında olan ağır ve hazin olayı hatırlayarak prensin içi burkuldu. Oturmadan bir süre Rogojin'in parlayan gözlerine öylece baktı. Rogojin gülümsedi. Biraz utangaç ve sanki bozularak, ''Niye öyle dik dik bakıyorsun? Otur!'' diye mırıldandı. Prens oturdu. ''Doğru söyle Parfen. Bugün Petersburg'a geleceğimi biliyor muydun?''
Ayrım sonu.